Arkadaşlar merhaba. Tüm sektör profesyonelleri buradaysa, GrowTap, TR'nin hazırladığı sektör özetlerine başlayalım. Google Ads, search kampanyalarında dil hedeflemeyi Eylül 2026'da kaldırıyor. Google Ads, Eylül 2026 sonunda Search ve AI Max for Search kampanyalarında kampanya düzeyindeki dil hedefleme ayarını kaldırıyor. Bu tarihten itibaren arama reklamları, hedeflenen dil kriteri yerine reklam metninin dili temel alınarak otomatik eşleşecek. Performance Max kampanyalarında ise değişiklik kanaldan kanala farklılaşıyor. Google Search'te dil hedefleme ayarı artık kullanılmayacak, diğer kanallarda, YouTube, Display, Discover, Gmail, kampanya düzeyindeki dil ayarı geçerliliğini koruyacak. Aynı hesapta birden fazla uygun kampanya bulunması durumunda AI tabanlı, Ad Group önceliklendirmesi en uygun reklam dilini seçecek. Google Ads API tarafında mevcut dil kriterleri sorgulanmaya devam edilebilecek, ancak search kampanyalarına yeni dil kriteri eklemeye veya güncellemeye çalışan mutate işlemleri hata döndürecek. Google arama sıralamalarında 12 ile 13 Ağustos'ta güçlü volatilite artışı. Google arama sıralamalarında 13 Ağustos 2026'da günlük normlerin belirgin biçimde dışına çıkan bir volatilite artışı yaşandı, üçüncü taraf takip araçları hareketi teyit etti. Bu dalgalanma, daha önce 5 Ağustos, 1 ile 3 Ağustos ve 24 Temmuz'da gözlemlenen onaysız hareketlerin ardından geldi. Son onaylı Google güncellemesi ise, 14 ile 26 Haziran 2026 tarihli WUNE 2026 Spam Update ve öncesindeki May 2026 Core Update'ti. Asıl önemli bağlam şu, Search Engine Roundtable'a göre sıralama hareketleri, yayıncılar için giderek daha az anlam taşıyor çünkü Google'ın sitelere yönlendirdiği trafik miktarı sürekli azalıyor. Bu dönüşüm bazı büyük yayıncıları Google'ı tamamen engellemeyi tartışır noktaya taşıdı, crawling karşılığında trafik gönderilen geleneksel değer alışverişi artık tersine döndü. Gemini 3.7 Flash, kodlama skor artışı ve %50 daha düşük fiyatla geldi. Google, 3.6 Flash'ın lansmanından yalnızca 3 hafta sonra Gemini 3.7 Flash'ı piyasaya sürdü. Şirket, bu modeli kodlama ve AI agent görevlerinde şimdiye kadar ürettiği en yetenekli iş gücü modeli olarak tanımlıyor. Fiyat ise dikkat çekici, giriş için 1.000.000 token başına $0.75, çıkış için $3.75, bu rakam 3.6 Flash'ın lansman fiyatının tam olarak yarısı. Yıl sonuna kadar bu fiyat geçerli olacak. Benchmark verilerine bakıldığında en belirgin ilerleme kodlama tarafında gerçekleşti. Frontier Code testinde model %43,6 puan alırken, 3.6 Flash %34,4'te kalmıştı. Dips ve benchmarkında ise skor %49'dan %65,3'e yükseldi. Google'ın kendi ölçümlerine göre bu sonuçlar, modeli Claude Sonnet 5 ve GPT-5.6 Terra'nın önüne taşıyor. Web geliştirme, belge anlama ve iş süreci otomasyonunda da kazanımlar raporlandı. Model API, AI Studio ve Antigravity üzerinden kullanıma açık. Ufak bir ara, dijital pazarlama ve growth ihtiyaçlarınız için bize growthup.tr.com adresinden ulaşabilirsiniz. Devam ediyoruz. Google, Gemini 3.7 Flash'ı tanıttı, 3.6'ya göre yarı fiyat, daha yüksek performans. Google DeepMind, 3.6 Flash'ın piyasaya çıkışından yalnızca 3 hafta sonra Gemini 3.7 Flash'ı duyurdu, yeni model, orijinal 3.6 Flash fiyatının yarısına sunuluyor. Coding benchmarklarında 3.6 Flash'a kıyasla belirgin sıçramalar kaydeden model, Frontier Code 1.1 Mine'de %43,6'ya karşı %34,4 ve Dips ve V1.1'de %65,3'e karşı %49,0 skorlarına ulaştı. Web geliştirme tarafında Arena, AI WebDev Arena'da 1588 Elo skoru aldı, 3.6 Flash 1538'de kalmıştı. Finans, hukuk ve biyobilim gibi bilgi yoğun alanlarda da güçlenen 3.7 Flash, GDP, PDF benchmarkında %34,0'e karşı %22,0 ile önceki versiyonu geride bıraktı. daha az promptla işlevsel layout ve feature complete uygulama üreten, UI Generation'da ise referans ekran görüntüsü veya tasarım sistemine yüksek sadakat gösteren model, geliştiriciye yönlük bir workhorse çözümü olarak konumlandırılıyor. Suno Studio 2.0, metin komutlarıyla enstrüman ve plugin oluşturuyor. Suno Studio 2.0 güncellemesiyle AI müzik platformunu Premier aboneleri için tam kapsamlı bir DAW'a dönüştürdü. Yeni beta chat özelliği, kullanıcıların bir grup arkadaşıyla konuşur gibi enstrüman, vokal veya özel plugin oluşturmasına olanak tanıyor. Güncelleme aynı zamanda MIDI import, stem separation, otomasyon eğrileri ve 32 bit, 48 kHz çözünürlükte sınırsız multi-track export özelliklerini de beraberinde getirdi. Öte yandan bu sınırsız export özelliği, Suno'nun kendi duyurduğu indirme limitleriyle çelişiyor. CEO Mikey Shulman kısa süre önce streaming platformlarındaki AI müzik spamini önlemek amacıyla download kısıtlamaları getirmişti. Şirket aynı zamanda telif hakkıyla korunan materyalleri model eğitiminde kullandığı gerekçesiyle, yasal baskıyla karşı karşıya, Alman bir mahkeme yakın tarihte Suno'nun Alman telif hukuku ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Fair Use doktrinini ihlal ettiğine hükmetti. Google, search kampanyalarından language targeting'i kaldırıyor. Google Ads, Eylül 2026 sonunda search kampanyaları ve Performance Max içindeki search envanterinden kampanya düzeyinde language targeting ayarını kaldırıyor. Bu değişiklikle birlikte Google, kullanıcının hangi dili anladığını belirlemek için sorgu dili, kullanıcı ayarları ve AI sinyalleri gibi otomatik verilere daha fazla güvenecek. Reklam kreatifinin ve landing page'in dili ise eşleştirmede temel referans noktası haline gelecek. Çok dilli kampanya yürüten reklam verenler için bu adım, önemli yapısal sorular doğuruyor. Farklı diller için ayrı kampanya kurgusu oluşturan hesaplarda mevcut segmentasyon mantığı bozulabilir, language targeting'i bütçe veya teklif kontrolü amacıyla kullananlar ise yeni duruma göre kampanya mimarilerini gözden geçirmek zorunda kalacak. Google'ın otomatik sinyallere bu ölçüde alan açması, hesap yönetiminde manuel kontrolün daha da daralması anlamına geliyor. Google, sponsorlu arama sonuçlarında reklam veren listesi ve favicon testine başladı. Google, sponsorlu arama sonuçlarında yeni bir format test ediyor, reklam verenlerin favicionlarıyla birlikte listelendiği bir görünüm. Seçin Patel tarafından keşfedilen bu test, sponsored section'a daha fazla bilgi eklemeyi amaçlıyor. Bu gelişme, geçen ay gündeme gelen sponsorlu etiketlerin yanına gruplandırılmış favicon'lar ekleme testinin devamı niteliğinde. Google'ın bu yönde birden fazla format denemesi, sponsored results'ın görsel kimliğini ve şeffaflığını artırma yolunda sistematik bir arayış içinde olduğuna işaret ediyor. YouTube, reklamların video başlıklarını aşağı itmesini sona erdirdi. YouTube, 13 Ağustos 2026'da kullanıcı deneyimi başkanı Jonathan Terleski imzasıyla yayınladığı blog yazısında, ürün ekiplerinin uyguladığı 5 tasarım ilkesini ve bu ilkelere bağlı somut arayüz değişikliklerini açıkladı. En dikkat çekici değişiklik, WatchPage'deki reklam biriminin artık video başlığını aşağı itmemesi. Buna ek olarak, Product Overlay'ler videonun üzerinden kaldırılarak oynatıcının altındaki bir rafa taşındı, Shorts oynatıcısındaki simgeler ise sadeleştirildi. Yazıda belirtilen 5 ilke, 2025 sonundan bu yana aşamalı olarak hayata geçirilen bir dizi değişikliğin gerekçesini ortaya koyuyor. YouTube, arayüzü yaratıcı içerik için bir destek yapısı olarak konumlandırarak, her pikselin önemli olduğunu vurguluyor. Platform, dağınıklığı azaltırken kullanıcıların alışık olduğu kas belleğini bozmadan sezgiselliği artırmayı hedefliyor. Ancak yazıda kesin bir yayın takvimi, aşamalı dağıtım planı veya ülke listesi yer almıyor. CEO TrustGap, SEO uzmanları veriyi istiyor, platformları değil. CEO ölçüm platformlarına güven sorunu rakamlarla ortaya çıktı. 163 SEO uzmanı ile yapılan ankette AI görünürlük verisinin ortalama değeri 5 üzerinden 4.20 puanla yüksek bulunurken, bu veriyi satan platformlara bütçe ayırmanın mantıklı olup olmadığı sorusunda ortalama 3.19'a düştü. Anket boyunca en çarpıcı bulgu şu, katılımcıların yalnızca %44'ü bu kategoride araç satın almanın değerli olduğunu düşünüyor, neredeyse 1/3'ü ise platforma 1 veya 2 puan verdi. Query Alignment, Competitor Comparison, Training Retrieval ayrımı, Chink Level Attribution ve Citation Status gibi 5 farklı veri türünün tamamı yüksek değerli bulunuyor. Ancak bu veriyi sunan platformlara olan güven, yatırım kararını bloke ediyor. Araştırmacı, veriyi 36'dan 163 yanıta kadar 4 aşamada topladı ve her iki ortalamada süreç boyunca ondalık birden fazla oynamadı, bu da bulgunun sampling hatası değil, yerleşik bir algı sorunu olduğuna işaret ediyor. Cloud AI içeriklere watermark ekliyor, içerik ekiplerinin bilmesi gerekenler. Anthropic, cloud modellerinin ürettiği veya düzenlediği içeriklere AI aktın 52. maddesi kapsamında makine tarafından okunabilir watermarklar eklediğini duyurdu. 2 Ağustos 2026 sonrasında ABD kullanıma giren cloud modelleri bu işaretlemeyi zaten içeriyor, daha önceki modeller için destek çalışmaları sürüyor. Watermark sistemi içerik türüne göre iki farklı biçimde işliyor. Metin çıktılarında gözle görülmeyen bir işaret doğrudan metne gömülüyor ve içerik kopyalandığında ya da başka bir yere yapıştırıldığında da beraberinde taşınıyor. SVG, PNG ve JPG gibi dosya formatlarında ise C2PA açık standardı doğrultusunda dijital olarak imzalanmış köken metaverisi ekleniyor. Bu işaretleme yalnızca ABD değil, cloud'un kullanıldığı tüm platformlarda geçerli. Önemli bir kısıt da dikkat çekiyor, watermark'ın tespit edilmesi, içeriği cloud'un yazdığını kesin olarak kanıtlamıyor. Cloud yalnızca bir metni düzeltmek veya kısmen düzenlemek için kullanılmış olsa bile içerik işareti taşıyabiliyor. Anthropic, kullanıcıların ve üçüncü tarafların bu işaretleri algılayabilmesi için teknik dokümantasyon yayınlamayı da planlıyor. Meta, 15.000 çift AI gözlüğü görme engellilere bağışladı. Meta AI donanımlı Ray-Ban Meta gözlüklerini kötüye kullanım haberleriyle sarsılan itibarını onarmaya çalışırken, 15.000 çift gözlüğü İrlanda'nın birincil görme bozukluğu yardım kuruluşu Vision Ireland'a bağışladı. Kullanıcılar gözlüklere Vision Ireland web sitesi üzerinden başvurabiliyor. Haziran ayında Meta, benzer bir adım olarak 130.000 çift gözlüğü yasal olarak görme engelli Amerika Birleşik Devletleri gazilerine dağıtacağını duyurmuştu. Bu hamle, gözlüklerin gizli kayıt amaçlı kullanıldığına dair artan kaygıların gölgesinde gerçekleşiyor. 2025'te satış hacmi 2 katına çıkmasına karşın tüketici algısı olumsuz bir seyir izliyor. Geçen ay Meta, kullanıcıların kayıt LED ışıklarını kapatmaya ya da tahrip etmeye çalışması durumunda gözlükleri devre dışı bırakan bir güncelleme yayınladı. Şirket, bağış programlarıyla cihazların engelli bireyler için sunduğu faydayı ön plana çıkarmayı ve olumsuz PR baskısını azaltmayı hedefliyor. Instagram, 10 yılı aşkın aranın ardından yeni logosunu tanıttı. Instagram, 10 yılı aşkın süredir kullandığı logosunu güncelledi, platform şefi Adam Mosseri yeni tasarımı bizzat paylaştı. Mosseri, yeni wordmark'ın eskimiş hissi veren önceki versiyona kıyasla, daha keskin ve modern olduğunu, aynı zamanda orijinal tasarıma gönderme yaptığını belirtti. Güncelleme yalnızca logoyla sınırlı kalmıyor, yeni fontlar, ikonlar ve formatlardan oluşan kapsamlı bir marka sistemi de devreye giriyor. Kullanıcı tepkileri ise karışık. Mosseri'nin Instagram ve Threads'teki duyuru paylaşımları yayın anında toplam 5000'i aşkın yanıt aldı. Eleştirilerin önemli bir kısmı font seçimine yönelik, özellikle R harfinin stilize sunumu nedeniyle Z gibi göründüğünü belirtenler dikkat çekiyor. Bir kesim ise logo yenilemesiyle değil, takip ettikleri hesapların içeriklerini algoritma müdahalesi olmadan görmekle ilgilendiklerini dile getirdi. Frugo, 10 milyon sterlin zarardan 1.4 milyon sterlin kâra döndü. Online Marketplace Frugo, 2024'te 10,1 milyon sterlin zarar ederken, 2025'te 1,4 milyon sterlin net kar açıkladı. Euro 2 yıl üst üste geriledi, 56,4 milyon sterlinden 38,4 milyon sterline inen gelir rakamı ve %33 düşen işlem hacmi, şirketin retailer tabanını ve ürün yelpazesini bilinçli olarak daralttığını gösteriyor. Yeni regülasyonlara uyum zorunluluğu bu temizlik sürecini hızlandırdı. Maliyet kısıtlamasının meyvelerini toplayan Frugo, 1,2 milyon sterlinlik faaliyet karıyla da bir önceki yılın 11,2 milyon sterlinlik faaliyet zararını geride bıraktı. Helsinki'de 2006'da kurulan ve şu an Birleşik Krallık merkezli olarak 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteren platform, bu karlılık dönüşümünü hizmet genişlemesi için bir fırsat olarak değerlendiriyor. E-mail Open Cloud Deliverability nasıl etkiliyor? E-mail deliverability'nin önündeki sessiz tehdit, insan olmayan açılışlardan kaynaklanan Open Cloud sorunudur. Bot aktivitesi ve otomatik ön izleme sistemleri, gerçek etkileşimi olmayan abonelere aktif göstererek listaging kararlarını yanıltıyor. Bu durum hem spam klasörü riskini artırıyor hem de reactivation süreçlerini işlevsiz kılıyor. Etkili bir base segment kurgusu, bu sorunun temel ilacı olarak öne çıkıyor. Son 30 günde kaydolan, 45 gün içinde açan veya 90 gün içinde tıklayan abonelerden oluşan katmanlı bir segment yapısı, bulk senderi gerçekten ilgili kitleye odaklıyor. Bu segmentin dışında kalan aboneler ise reactivation ya da sunset sürecine alınarak gönderim kalitesi korunuyor. Homescore, Q2 geliri %11,3 düşerken yıllık 25 milyon dolarlık maliyet kesintisine gidiyor. Homescore, 11 Ağustos 2026'da duyurduğu yeniden yapılanma planıyla yıllık sabit maliyetlerden 20 ile 25 milyon dolar tasarruf etmeyi hedefliyor. Şirketin Q2 2026 geliri yıllık bazda %11,3 düşerek 79,2 milyon dolara geriledi, düzeltilmiş EBITDA ise geçen yılın 8,9 milyon dolarından yalnızca 1,3 milyon dolara indi. İş gücü azaltımı 7 ile 9 milyon dolarlık çıkış maliyeti doğuruyor ve Q3 2027'ye kadar sürüyor, üst düzey yönetici maaşları ise %10 ile %20 arasında düşürüldü. ROI strateji adı verilen bu plan işten çıkarmaların ötesine geçiyor, coğrafi ayak izi, kurumsal giderler ve ürün geliştirme öncelikleri de yeniden şekilleniyor. Televizyon ve cross-platform ölçüm altyapısının önemli bir bölümünü medya buyer'lara sağlayan şirket, hangi ürünlerin bu süreçten sağlıklı çıkacağını henüz netleştirmedi. Plan, yönetim kurulunun 6 Ağustos'taki toplantısında onaylandı ve iki ayrı Form 8K ile iki basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Rolling çöküşü, ikonik markalar nostalji ile ayakta duramaz. Rolling'in ana şirketi Ahlsell'in iflası, köklü bir marka mirasının tek başına sürdürülebilir bir strateji olmadığını acı biçimde kanıtladı. 1970'lerin çapır, grifter ve burner modelleriyle nesiller boyu hafızalara kazınan Rolling, onlarca yıl boyunca tanınırlığa yaslandı, ancak etrafındaki dünya hızla değişti. Şehirler bisiklet yolları inşa etti, e-bike'lar yeni kitleler kazandı ve genç tüketiciler farklı markalara yöneldi. Rolling'in hikayesi aslında bisiklet sektörünün değil, markaların geçmişlerini strateji olarak kullanma yanılgısının hikayesi. Nostalji, tüketicilerde duygusal bir bağ kurabilir, ancak inovasyon, fiyatlandırma ve pazar uyumu olmadan bu bağ satışa dönüşmüyor. Güçlü bir marka kimliği, değişen tüketici beklentilerine verilen cevapla hayatta kalıyor, salt miras ise zamanla yerini zayıflığa bırakıyor. Özetlerin sonuna geldik. Tüm danışmanlık talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Pazartesi tekrar podcast'te görüşmek üzere.